Kutsal Kitap'tan yorumunu yapmakta olduğumuz Amos kitabının 6. bölümündeyiz değerli dinleyicilerimiz. Bir ulusu yok eden 3 günah görüyoruz burada. Hangileridir bunlar? Birinci günahın ne olduğu Amos 6. bölüm 4. ayette söylüyor. Şöyle diyor: "Ey sizler, fil dişi süslü yataklara uzananlar, sedirlere serilenler, seçme kuzular, besili buzağlar yiyenler." Burada bildirilen İki günah evlilik dışı seks ve oburluktur. Fil dişi süslü yataklara uzananlar. Ahav ve İzabel Samiriye'de fil dişinden bir saray yaptırmışlardı. Şimdi kazısı tamamlanmıştır ve işçiler o harika sarayın yıkıntıları içerisinde birçok güzel ve narin kap bulmuşlardır. Bu saray zamanın üst sınıfının yaşamını temsil ediyordu. Fil dişi süslü yataklara uzananlar. Hepsinin kocaman yatakları vardı, rahat bir yaşam sürüyorlardı. Sedirlere serilenler sözü, sekse olan büyük meraklarını ima ediyor. Vakitlerinin çoğu seksle geçiyordu. Ve günümüz içinde aynı şeyi söyleyebiliriz. Birisi kadın hakları hareketine, kadının yeri mutfak ve yatak odasıdır diyerek yanıt vermeye çalışmıştı. Ben de size böyle bir şey söylemenin korkunç bir şey olduğunu söylemek istiyorum. Yani buna kesinlikle katılmıyorum. Basında büyük kentlerdeki sosyal hayat hakkında birçok şey yer almaktadır. Bir araya geldiklerinde çokça içki içtiklerini ve konuşmaların ana konusunun kimin eşiyle çıktığı olduğunu öğreniyoruz. Bu tür etkinlikler değerli dostum, belirli bir siyasi parti üyelerine özgü değil. Bu tür şeylere istisna oluşturan bireyler olduğu için Tanrı'ya şükürler ediyorum ama dünyanın her yerinde toplumların karşı karşıya olduğu sorunların genelde seks olduğunu söyleyebilirim. Dünyada yasa yapanlar televizyona çıktıklarında çok ciddi gözüküyorlar ama sosyal hayatları çok yoz gözükmekte. Tabii burada hepsinden söz etmiyorum. Bunların arasında istisnalar vardır. Hiçbir ulus günaha bu kadar düşüp de ayakta kalabilmiş değildir. Birçok tarihçi Roma'nın çöküşünün önemli nedenlerinden birinin aile kurumunun yok olması olduğunu söylemiştir. Ahlaksızlık geldiğinde ulus çökmeye başladı. Çenk eşliğinde türkü söyleyenler, Davut gibi beste yapanlar. O zamanlarda epey yeni müzik türleri vardı. Bugün gördüğümüz yoz müzikler yeni değil. Müziğin karakteri bir ulusu mahvedebilir. Ve bana sorarsanız ben dünyanın özellikle gelişmiş birçok ülkesinde o noktaya varıldığını düşünüyorum. Birisi sen modern ya da çağdaş müzik hakkında hiçbir şey bilmiyorsun diyecektir. Çağdaş ya da modern müzik hakkında fazla bir şey bilmediğim doğru olabilir. Ama ben neden hoşlanıp neden hoşlanmadığımı biliyorum. Müziğin içeriği değerli dostum, yapısı ve kalitesi çok çok önemlidir. Türk sanat müziği gibi. Çeng eşliğinde türkü söyleyenler, Davut gibi beste yapanlar. Ama müzik artık Davut'un zamanında kullanıldığı gibi kullanılmıyordu. Davut peygamber Tanrı'yı övüp onu yüceltmek için müzik yapan bir dahiydi. İsrail'de Amos'un zamanında da dahiler vardı ama Tanrı'yı övüp onu yüceltmek için müzik yapmıyorlardı. Bunun yerine müzikleri insanları Tanrı'dan ve Tanrı'ya tapınmaktan uzaklaştıran müziklerdi. Şimdi üçüncü ulusal günaha geliyoruz ki bunu 6. ayette görüyoruz. Tas tas şarap içenler, yağların en güzelini sürünenler, Yusuf'un yıkımına kederlenmeyenler. Burada şarabı kadeh kadeh değil de tas tas içiyorlardı. Yani alkoliklerdi bu insanlar. Yusuf'un yıkımına kederlenmeyenler, yağların en güzelini sürünenler, Yusuf'un yıkımına kederlenmeyenler. O dönemlerde koltuk altına sürmek için doğru türdeki yağı almak için çok dikkat edilirdi. Bundan söz etmekten rahatsızlık duymuyorum. Çünkü bunlardan televizyonlarda da her zaman söz ediliyor. Ayyaşlık günümüzde de bütün bu diğer günahlarla birlikte bizim ulusumuzda birçoklarını mahveden günahtır değerli dostum. Bedenin günahları ki evlilik dışı seks ve oburluk, putperest müzik ve sarhoşluk büyük ulusları çökerten üç büyük günahtırlar. İnsanlarımızın buna bir istisna oluşturacağı düşünülemez. İnsanlarımızda olup bitenleri görmek herkesin yüreğini paramparça edecek boyuttadır. Buna karşın şimdi uygar olduğumuzu, şimdi yeni bir ahlak anlayışımızın olduğunu, şimdi büyüdüğümüzü ve eski muhafazakar düşüncelerden kurtulduğumuzu söyleyerek olup bitenleri mazur göstermeye çalışırız. Bu arada atalarımızın ahlak değerleri, dayanışmaları, onların birliktelikleri daha ileri düzeydeydi. Amos'un bu mesajı kendi zamanında yerine gelmişti. Kuzeydeki krallık yok edildi ve sürgüne gönderildi. Krallığı yıkan günahlar bunlardı. Ne görmüştük? Dördüncü ayette oburluk ve evlilik dışı seks, zina. Beşinci ayette putperest müzik ve altıncı ayette sarhoşluktu. Hep aynı söz değil mi? Aynı ezgi. Şarap, kadın ve müzik. Birçok insan hayatın bundan oluştuğunu düşünür. Ya da yaşam sadece bunlardır. Aslında yaşam bu değil. Bunlar ölümdür. Bu yiyin için eğlenin, nasılsa yarın öleceğiz diyen kafa yapısı, felsefe yapısıdır. Ya da fırsatın varken her şeyi yap diyen bir kafa yapısıdır. Yani benliğini tatmin et. Ama bir ulus bu yola girerse yolun sonunda altın dolu bir çömlek değil, çıkmaz bir sokak var. Bu kafa yapısı bireyleri ve ulusları ölüme götüren bir yoldur değerli dinleyicilerimiz. Bunların hepsi insan yüreğindeki çok ilginç bir şeyi ortaya koymakta. İnsan yüreğine bütün dünyayı koyabilirsiniz ve yine de insanın yüreği tatmin olmaz. Sizce bu hayret verici bir şey değil midir? İnsan yüreğindeki boşluğu sadece Tanrı doldurabilir. İsrail'in günahları ulusun yıkımına yol açacaktır. Amos 6. bölüm 7. ayette şöyle diyor. Bu yüzden şimdi bunlar sürgüne gideceklerin başını çekecekler. Sona erecek sedire serilenlerin cümbüşü. Bu yüzden diyor. Bir vaiz kutsal kitapta bu yüzden diyen bir yere geldiğinizde bunun neden söylendiğini araştırırsanız iyi olur demişti. Burada bu üç büyük günahtan ötürü önce kuzeydeki krallığın sürgüne gideceği söylenmektedir. Gitmekte oldukları yön budur ve oraya çok hızlı gitmektedirler. Bu noktaya inanamayacakları kadar çok yakındırlar. Amos 6 ayet 8. Egemen Rab başı üzerine ant içti. Her şeye egemen Rab Tanrı şöyle diyor. Yakub'un gururundan iğreniyor, saraylarından tiksiniyorum. Bu yüzden içindeki her şeyle kenti düşmana teslim edeceğim. Sarayları yozluk doluydu. Fakirlerden yağma ettikleri şeylerin ambarlarıydı. Tanrı bütün bunlardan nefret ediyordu. Tanrı'nın günümüzdeki yeni ahlak anlayışı, evlilik dışı seks, oburluk, aşağılayıcı müzik ve sarhoşluk hakkındaki tutumunu bilmek istiyorsanız, onu burada çok açık bir şekilde bildirmektedir. Tanrı bütün bunlardan nefret ettiğini söyler. Bu günahların sonucu olarak İsrail Tanrı'dan uzak bir ulus haline gelmişti. Bunlar sizi Tanrı'dan uzaklaştıracak ya da Tanrı'ya gelmenizi engelleyecek şeylerdir. Eğer bir evden 10 kişi kalmışsa onlar da ölecek. Amos 6 ayet 9. Bazı yorumcular bunun savaşlardan sonra sık sık olduğu üzere gelmekte olan yıkıcı bir salgın hastalıktan söz ettiğini düşünmektedir. 10. ayet. Ölünün akrabası yakmak için cesedi evden almaya gelince evdekine yanında kimse var mı diye soracak. O da hayır yanıtını alınca sus diyecek. Rabbin adı anılmamalı. Tuhaf sözler değil mi? Bir yorumcunun bu ayet hakkında verdiği ve büyük büyük bir olasılıkla doğru olan açıklamasını sizlere aktarıyorum. Şöyle diyor. Salgın hastalığın ne kadar yaygın olacağı bize 10. ayette bildirilmiştir. Ölüyü gömme görevi kendisine düşen en yakın akraba, ölüyü yakmak üzere evden almak için geldiğinde orada yaşayan 10 kişiden sadece bir tanesinin kaldığını görürdü. Ve hayatta kalan en son kişi de hastalığın kendi canını da alacağı zamanı korkuyla bekler bir şekilde evin en iç taraflarında saklanırdı. Antik İsrail'de yaratılışın 3.19'un sözlerine uygun olarak ölüler gömülmekteydi. Bu İncil'deki beden doktriniyle uyuşmaktadır. Bu yüzden ölüleri yakma yanlış bir şey olarak kabul ediliyor ve desteklenmiyordu. Ama Tanrı'nın yargısı halkının üzerine geldiğinde o kadar çok ölü olacaktır ki onları gömmek yerine yakacaklardır. Burada ve 1. Samuel 31-12'de yer alan durumlar istisnai durumlardır. Burada hastalığın bulaşmasını engellemek için yakma yöntemine başvurulmuştur. 1. Samuel'de Saul ve oğullarının bedenlerinin Filistinliler tarafından daha fazla aşağılanmasını engellemek için yapılmıştı. Başkalarının hayatta olup olmadığı kendisine sorulduğunda, evde sağ kalan kişi kimsenin olmadığını söyleyecekti. Evdekilerin ölüşünü bildirirken, Rabbin isminden söz etmesi ya da kendi kurtuluşundan ötürü Tanrı'yı övmesinden korkulduğu için kendisine derhal susması söylenecekti. Ceza kendilerine öylesine korku ve çaresizlik oluşturacaktı ki, başlarına daha da çok gazap gelmesin diye, ki böylesi bir zamanda tek sığınakları olması gereken Rabbin isminden bile söz etmekten kendilerini alıkoyacaklardı. 11. ayet. Çünkü Rab buyuruyor, büyük ev toza, küçük ev küle dönecek. Yüksek ve alçak tabakadan insanlar, önem bakımından büyük ve küçükler az süre sürgüne gideceklerdi. 12. ayet. Atlar kaya üzerinde koşar mı? Kimse denizde öküzle çift sürer mi? Ama siz adaleti zehire, doğruluk meyvesini pelin otuna çevirdiniz. Atlar kaya üzerinde koşar mı? Dağlık yerlere at üzerinde gittiyseniz, buralarda atların ayağının kayıp düşebileceklerini bilirsiniz. Babam hep ben ordudayken, asker iken atlı süvariydim derdi. Bir keresinde devriye görevindeydik ve büyük doğru bir ata binmiştim. Devriye gezdiğim yer çok dağlık bir yerdi. Atın ayağı kaydı ve at benim ayağımın üzerine düştü. Bunun sonucu olarak beni devriye görevinden alıp bir komutanın hizmetine verdiler derdi. Atlar kaya üzerinde koşar mı? Koşmasalar iyi olur, yoksa ayakları kayıp düşerler. Kimse denizde öküzle çift sürer mi diyor. Ama siz adaleti zehire, doğruluk meyvesini pelin otuna çevirdiniz. İsrail mantığa, doğruluğa aykırı olan şeyler yapmıştı. Amos peygamber onlara akılsızca davrandınız diyor. Yaptıkları o dağlık bölgede at sürmeye çalışmak gibi akılsızcaydı. 13. ayet. Sizler Lodevar kentini aldık diye sevinenler, Karnaim'i kendi bilgeliğimizle ele geçirmedik mi diyenlersiniz. Karnaim boynuzlar anlamına gelir. Kutsal kitapta boynuz gücün simgesi olduğundan bu ayet büyük bir olasılıkla İsrail'in güvendiği 2. Yerovam'ın askeri gücünden söz etmektedir. 14. ayet. İşte bu yüzden ey İsrail halkı, üzerinize bir ulus göndereceğim diyor her şeye egemen Rab Tanrı. Levo Hamat'tan Arav Vadisi'ne kadar sizleri ezecekler. Amos 6 ayet 14. Levo Hamat'tan Arava Vadisi'ne kadar ezecekler sizi. Yani ta Suriye'ye kadar, çünkü Levo Hamat Suriye'nin başlıca kentiydi. Arava Vadisi'ne kadar. Arava Kızıldeniz'e akan Şeria Nehri'nin diğer yakasındaydı. Tanrı bu düşman kuzeyden gelip ülkenizin bütününü ele geçirecek demektedir. Bu düşman Suriyeli Ben Hedad değil, bu insanları sürgüne götürecek olan Asur kralıydı. Şimdi Amos kitabının 7. bölümüne geldik. 7. bölüm Amos kitabının 3. ve son bölümüyle başlamaktadır. Bu son 3 bölüm gelecek hakkında görümler içermektedirler. Amos'a köylü vaiz dendiği halde yükseklere kanat açabilen biriydi. Rabbin ona vermiş olduğu görümlerin bazıları hayret verici ve önemlidir. Egemen Rab bana şunu gösterdi diyor Amos 7. bölüm 1. ayette. kralın payına düşen otlar biçilmişti. Otlar yeniden yeşermeye başlarken Rab sürüyle çekirge yaratıyordu. Egemen Rab bana şunu gösterdi diyor. Kralın payına düşen otlar biçilmişti. Otlar yeniden yeşermeye başlarken Rab sürüyle çekirge yaratıyordu. Otlar yeniden yeşermeye başlarken. O zamanlarda yılda iki kez hasat yapılırdı ve ilk ürünler vergi olarak krala giderdi. Aslında halk ondalıktan daha fazlasını veriyordu. Topraktan aldıkları ürünün onda üçünü verdikleri hesaplanmaktadır. Ve bunun bir örneğini burada görebiliyoruz. Ancak bu zamanda kral kendi payına düşeni aldıktan sonra çekirgeler gelip onlar da kendilerine düşeni almışlardı ve bu yüzden bütün işi yapan halka hiçbir şey kalmamıştı. Bu insanları sarsıp uyandırması gereken bir yargıydı. Çekirgeler ülkedeki yeşil bitkileri yiyip bitirince, "Ey egemen Rab, lütfen halkını bağışla," dedim. Yakup soyu buna nasıl dayanır? Zaten küçük bir halk. Amos 7, ayet 2. Amos peygamber, "Rab'be mahvolduk. Bu durum bizi öylesine zayıf düşürdü ki ayakta kalamayacağız," demektedir. Kendilerini bağışlayıp yardım etmesi için Tanrı'ya yakarmaktadır. Ve Rab, İsrail'e karşı hala sabırlı davranmaktadır. Amos 7, ayet 3. Bunun üzerine Rab, düşüncesini değiştirdi. "Gerçekleşmeyecek bu," dedi. "Rab, bunu yapmayacağım. Sizi bu şekilde zayıflatmayacağım," dedi. Çekirgeleri yok etti, onlara iyi bir ürün verdi. Tanrı'nın şefkatli merhametinden ötürü insanların ona döneceklerini sanırdınız ama böyle olmadı. Tanrı onlara şefkat gösterdi, Tanrı onlara kayra gösterdi, Tanrı onlara sevgi gösterdi ama yine de Rab'be dönmediler. Egemen Rab bana şunu gösterdi. Baktım, egemen Rab halkını cezalandırmak için ateşi çağırdı. Ateş enginleri yakıp tüketti, karayı yakıp tüketmeye başladı. Amos 7, ayet 4. Birçok yorumcu buradaki ateşin aslında bir kuraklık olduğunu düşünmektedir. Ben kuraklıkla ateşin birbirleriyle bağlantılı şeyler olduğunu söylemeye hazırım. Ülkemizin özellikle batı kesimlerinde yaz aylarında hava kuru ve sıcak olduğunda ne yazık ki orman yangınları çıkar. Bir dikkatsizlik yüzünden. Tabii bu yangınların birçoğu insanların dikkatsizliğinden ve sorumsuz davranmalarından ötürüdür. Yangınların çoğu sigaralardan kaynaklanıyor. Adam orman yolunda gidiyor ve içtiği sigarayı arabasının camından dışarıya fırlatıyor. Buna kerelerce tanık oldum. Kardeşim, bundan daha akılsızca bir tutum ve davranış olmaz. Bu gerçekten sorumsuzca ve düşüncesizce davranmaktır. Yeri geldiğinde vatan, toprak sevgisinden söz eder ama uygulamada böyleleri vatana ve toprağa bu tür sorumsuzca hareket etmekle, açık söylüyorum, hainlik ederler. Bu alanda her bir vatandaşın sorumluluğu ve görevi ülke, vatan topraklarına, vatan ağaçlarına, denizlerine, kısacası her şeyine göz kulak olmalı, onları canı gibi korumalıdır. Bunu yaparken de kendisinden başlamalıdır. Dediğim gibi canı gibi, gözü gibi korumalıdır. Yine de sıcak ve kuraklık dönemlerinde her zaman yangın tehlikesi oluşturuluyor. Ama ben yakıp tüketen şeyin gerçek bir yangın olduğuna inanıyorum ve Amos'un bunu çok açık bir şekilde dile getirdiğine inanıyorum. O zaman, "Ey egemen Rab, lütfen dur," dedim. Yakup soyu buna nasıl dayanır? Zaten küçük bir halk. Bunun üzerine Rab düşüncesini değiştirdi. Egemen Rab, "Bu da gerçekleşmeyecek," dedi. Böyle okumuştuk Amos 7. bölüm 5 ve 6. ayetlerde. Belli ki Rab yağmur gönderip yangınları söndürmüştü. Tanrı onları yine işitmişti. Tanrı'nın düşüncesini değiştirdiği söylendiğinde bu halkın dualarından ötürüdür. Tanrı yumuşak yürekliydi. Tanrı merhametliydi ve bunu yapmamıştı. Tanrı kendisinden kurtarıcı olan Mesih İsa'yı gönderdi. Mesih İsa senin ve benim günahlarımız için çarmıha çakıldı. Bizim günahlarımızın cezasını çekti. Ve şimdi günah yüzünden sonsuz ölümü hak eden biz insanlar Mesih'e gelerek kurtuluyoruz. Ona iman ederek kurtulabiliriz. Mesih de, Tanrı da bizi buna çağırıyor. Ama Mesih'i reddedip sonsuza dek kaybolmanın en korkunç yanı, bunu yumuşak kalpli, lütufkar ve sevgi dolu bir Tanrı'ya karşı yaptığınız gerçeğidir. Kardeşim, Rab size bu kayrayı sunmuştur. Rab size bu kurtuluş yolunu sunmuştur, bu kurtuluşu sunmuştur. Ve gel, iman et ve kurtul. Ama sen Mesih'i reddettiğinde bir yerde Rab'be sırtını dönüyorsun ki eninde sonunda da bu dünyadan göçeceksin ve seni yargı bekleyecektir. Tanrı sizi sever ve bu sevgiye karşı günah işlemek, ona sırt dönmek, Rab'be gelmemek korkunç bir şeydir.